morning.
Günaydın.
It is good to be with you here again.
Sizinle yine bir arada olmak çok güzel.
It's been a joy for me to spend a bit of time with Bilge.
Benimle Bilge'yle vakit geçirmek benim için bir mutluluk oldu.
And I bring the greetings from our church in Newport in South Wales.
Newport West'ten, kilisemizden size selamlar gönderiyorum.
And this morning, as I am speaking, they are praying right now.
Ve bu sabah sizin için konuştuğumda onlar sizin için dua ediyor.
So they just sent me a WhatsApp to say we're praying for this church at 10:30. So in 10 minutes time.
10 dakika sonra sizin için dua etmeye hazırlar. O mesajı attılar.
Bilge has asked me to speak from this passage in Acts.
Bilge bana rica etti, bu metni vaaz verebilir misin diye, Havariler metninde, Hecrin işlerinden.
He said, "Have I ever preached on it before?"
Hiç evvelden vaaz ettin mi diye sordu.
Maybe 30 years ago.
Belki 30 yıl evvel.
So, apologies if this makes no sense.
Yani mantıksız gelirse şimdiden özür diliyorum.
I'd like to start with a question.
Sizden bir soruyla başlamak istiyorum.
Is it possible for one individual outside of Jesus to totally transform the world?
Sizce İsa hariç bir birey aracılığıyla bütün dünyayı alt üst etmek, dönüştürmek mümkün mü?
And is it possible for one small group of people to completely transform the world?
Veya ufak bir insan grubun aracılığıyla bütün dünyanın dönüştürülmesini etkilemek mümkün mü?
I think what we're looking at here in Turkey, Antalya?
Antakya.
Antakya. Is that very thing.
Yani bu metindeki Türkiye toprağında olan Antakya Kilisesi'nde baktığımız şey aslında tam bu.
So I want to open this passage up, but primarily look at one individual.
Ve bu metne bakarken tabii ki hepsine bakmak istiyorum ama özellikle tek bir birey hakkında konuşmak istiyorum.
And this is someone we rarely talk about.
Ve genelde bu kişi hakkında pek konuşmuyoruz.
We talk about the Apostle Paul.
Aziz Paulus hakkında konuşuruz.
We talk about the other apostles.
Öteki havariler hakkında konuşuruz.
But we rarely talk about Barnabas.
Ama Barnabas hakkında çok nadir konuşuruz.
And Luke wants us to see the kind of man Barnabas is and the effect that he has on a single church.
Yazar Luka bize odağımızı Barnabas'a göndermemizi istiyor ve Barnabas'ın bir kilisenin üzerinde bulunan etkisine bakmamızı istiyor.
He's from Cyprus.
Barnabas Kıbrıslı.
And his name originally is Joseph.
Ve orijinal ismi Yusuf.
But he's given a nickname.
Ama bir takma isim koymuşlar.
And what a beautiful name it is.
Ne kadar güzel bir isim değil mi?
Son of encouragement.
Teşviğin oğlu.
And when we look at his life, we see that's the very thing that he does.
Ve hayatına baktığımızda gerçekten bütün hayat boyunca tam bunu yaptığını görüyoruz.
The context of this scripture is this.
Bu baktığınız metnin bağlamı şu.
From just before we see Peter being rebuked for not wanting to take the gospel to the Gentiles.
Biraz evvel görüyoruz ki Petrus aslında azarlanıyor, azar işitiyor çünkü müjdeyi Yahudi olmayanlara yaymak istemiyor.
Now we have the same issues and questions but approached in a completely different way by Barnabas.
Yani Barnabas aynı sorunları yaşıyor ama görüyoruz ki bu metinde Barnabas bu sorulara tamamen farklı tepki veriyor.
Antioch is a huge city at the time.
Antakya bu zamanlarda çok büyük bir şehir, çok büyük bir merkez.
There's a massive mix of different peoples like Istanbul.
Ve İstanbul gibi çok farklı halklardan, ırklardan insanlar bir arada yaşıyor.
One in seven people in Antioch are Jews.
Yani 7'den 1 kişi sadece Yahudi o zamanki Antakya'da.
And the Christians find themselves there because of the persecution that took place in Jerusalem.
Ve İsa'lılar birden kendilerini orada buluyorlar çünkü Kudüs'te bir zulüm çıkmıştı hatırlarsınız.
And as we read this scripture, we see this young church is struggling to know whether to receive the Gentiles, the Greeks or not.
Ve bu metni okuduğumuzda şunu hissediyorsunuz. Yahudi olanlar Yahudi olmayanları kucaklayalım mı, kucaklamayalım mı diye arafta kalmışlar.
I wonder what they must have thought living in Antioch.
Yani Antakya'da yaşarken acaba neyi düşündüler?
They've been driven from their home.
Yani evlerinden kovuldular.
Maybe they thought God had abandoned them.
Belki düşündüler Rab bizi terk etti.
Scripture says all were scattered except for the apostles.
Ve hatırlarsanız baktığımız metinde diyordu ki havariler hariç herkes dört bucağına kaçtı gitti.
But there was purpose in the persecution that they experienced.
Ama deneyimledikleri zulümde Rabbin bir amacı vardı.
If they hadn't been persecuted and scattered in Jerusalem, there would be no church in Antioch.
Kudüs'te zulüm ve şiddet çıkmasaydı Antakya'da kilise olmayacaktı.
And if there hadn't been a church in Antioch, much of what we know of the Christian world today would not exist.
Ve Antakya'daki kilise olmasaydı bugünkü bildiğimiz, tanıdığımız İsevilik hakkında birçok şey yok olacaktı, olmayacaktı.
Now in this church the Jews preached but only to Jews.
O kilisede, Antakya'daki kilisede Yahudiler müjdeyi yayıyordu ama sadece Yahudilere yayıyorlardı.
Except for a very few Greeks who preached to the Greeks.
Sadece ufacık bir Yunan grubu vardı ve onlar da sadece Yunanlara vaaz veriyordu.
So this is another example of prejudice like we saw before with Peter.
Ve bu da yani evvelki bölümde gördüğünüz ön yargı için güçlü bir örnek.
The Jews decided that they would only go to people like them.
Yahudiler karar verdi ki biz sadece bize benzer insanlara gideceğiz.
But there were a few people in that church who just didn't care.
Ama bazı kişiler kilisede onların umurunda değildi.
They would preach to everyone and anyone about Jesus.
Herkese ve her zaman her yerde İsa hakkında vaaz vermeye hazırlardı.
They just told everybody they didn't care about your background.
Onların hiç umurunda değildi nereden geldin, hangi ulusa bağlısın, her zaman vaaz veriyorlardı.
As far as they were concerned, the gospel was for everybody no matter what.
Ve onlara sorsanız müjde herkes içindi. Nereden gelirse gelsin.
And the scripture says that God was with them and a great number were saved.
Ve metinde okuyorsunuz diyor ki Tanrı onlarla birlikteydi ve çok sayıda insanlar iman ediyordu.
The church in Jerusalem gets to hear about what's going on in Antioch.
Kudüs'teki kilise Antakya'da ne olup bitenden duyuyor.
And clearly concerned about what's happening.
Ve biraz endişeliler. Acaba ne oluyor orada? Neler oluyor?
They're preaching to the Greeks and the Greeks are getting saved.
Birdenbire Yunanlara vaaz veriyorlar ve Yunanlar kurtuluyorlar, iman ediyorlar.
This can't be right.
Bu doğru olamaz.
So they decide to send somebody to sort it out.
Ve onun için birilerini göndermeye karar veriyorlar.
They send the son of encouragement.
Teşvik oğlunu göndermeye karar veriyorlar.
So if they wanted it sorted out, they picked the wrong man.
Yani halletmesi için yanlış kişiyi gönderdiler sanki.
But what a perfect man for the job.
Ama nasıl müthiş bir seçim bu ortamı teşvik etmek için.
I want to look at three ways we can learn from him.
Barnabas'tan üç farklı yöntemde öğrenmemize bakmak istiyorum sizinle.
To look at his life because Luke wants us to do that.
Çünkü Luka onun hayatımıza bakmamızı istiyor.
It's very unusual to Luke or anyone talk about another individual except Jesus in this way.
Aslında Luka için ve öteki yazarlar için bir kişiye bu kadar odak vermek normal değil. Normalde sadece İsa hariç gruba odak veriyorlar.
You know, often when we think, when we get to heaven, who would I like to meet?
Bazen bilmiyorum, düşünüyor musunuz cennete gittiğimde kimle tanışmak isterim?
Apart from Jesus.
Ya tabii İsa haricinde.
We think Paul.
Belki Paulus.
Peter.
Petrus.
John.
Yohana.
I want to meet Barnabas.
Ben Barnabas'la tanışmak istiyorum.
And I want Barnabas to influence who I am.
Ve ben Barnabas'ın kendi hayatımda kim olduğumu etkilemesini arzuluyorum.
Because Barnabas is just a true reflection of Jesus in so many ways.
Çünkü birçok yönden farklı olacaksınız ki Barnabas İsa'nın birebir bir etkisinin altında.
Here's the three things that I want to talk about him.
Üç şey hakkında konuşmak istiyorum Barnabas hakkında.
I want to talk about he is a man of grace and faith.
Lütuf ve iman dolu bir adamdı.
He is a man of humility.
Alçak gönüllü bir adamdı.
And he is a man of generosity.
Ve cömert bir adamdı.
I wonder what they were expecting when headquarters sent someone to sort them out in Antioch.
Merkez patrikliği onu gönderdiğinde acaba ne bekliyorlardı? Çok merak ediyorum, çok düşünüyorum.
I don't know if you've ever been in a situation in work when they say, oh, somebody's coming down from head office to work this place out.
Bilmiyorum, işte hiç böyle bir şeyle denk geldiniz mi? Merkezden bir patron gelip burayı biraz düzene sokacak.
I've been in churches in the past where the head of denomination has come to try and sort me out.
Bazı kilisede, benim kilisemde bazen mezhebin başı gelip beni düzene sokmaya çalıştı.
They failed miserably.
Ama pek başaramadılar açıkçası.
What is he going to do? Correct them?
Ne yapacak Barnabas? Amaç ne? Onları düzeltmek mi?
Is he going to rebuke them for what's taking place?
Onları azarlamak mı için gönderildi?
Is he going to explain the rules that only the Jews should be preaching to the Jews?
Acaba onlara kuralları tekrarlamak için mi gönderildi? Yahudiler sadece Yahudilere vaaz etmeleri lazım.
The scripture says here no.
Kelamı okursanız hayır, hiçbirisi.
Says he was glad and exhorted them to remain faithful.
O onlarla birlikte coştu ve onlara imanda kalmaları için teşvik etti.
He saw what was going on and he was thrilled by it.
Yani ne olup ne bittiğini gördü ve çok heyecanlandı, çok mutlu oldu.
I want to, whenever I travel to other churches, try and be a blessing.
Ben ne zaman seyahat etsem başka topluluklara bir bereket olmaya çalışıyorum.
Nobody wants to come on a Sunday and be told off.
Yani hiç kimse pazar günü gelip de azar yemek istemiyor.
To be given the rules for what's next.
Kuralları tekrarlanmak, duymak için gelmiyor.
We want to come together and just rejoice in all that God is doing.
Bir araya geldiğimizde Rabbin yaptıklarında şükretmek, yüceltmek istiyoruz.
And it's a pleasure for me to see you sitting here after 7 years and the church is growing.
Sizi burada 7 yıl sonra görmek benim için çok büyük bir mutluluk ve kilise büyüyor.
So I say with Barnabas, well done.
Ve ben de Barnabas'tan söylüyorum, aferin size.
There is grace upon you here.
Ve burada üzerinizde bir lütuf var.
Look at Luke's genuine fondness for Barnabas here.
Burada Luka'nın Barnabas'a ne kadar olumlu baktığına bakın.
And remember that Luke was from this church in Antioch.
Ve şunu hatırlayın, Luka da Antakya kilisesindendi.
He says he was a good man full of the Holy Spirit and faith.
Ve nasıl yazıyor, diyor ki Barnabas iyi bir adamdı, kutsal ruhla dolu bir adamdı.
Barnabas has this rare quality to see grace everywhere in other people.
Barnabas'ın şu ayrımı vardı. Özel bir ayrım vardı. Nereye giderse Rabbin lütfunu görebiliyordu.
No wonder he's called the son of encouragement.
Hiç şüphemiz olmasın neden o bir teşvik oğlu adını takılmış.
Bilber and I were talking last night about Jesus coming full of grace and truth.
Dün akşam oturduğumuzda İsa'nın doğruluk ve lütufla geldiği hakkında konuştuk.
Now there are sometimes when I was younger, people would say of me, he's full of truth and truth.
Bazen ben daha gençken insanlar benim hakkımda şöyle diyordu, ha birçok doğruluk ve doğrulukla dolu.
But I'm an older man.
Ama şimdi daha yaşlı bir adamım.
And now I want to be more full of grace than anything.
Ve şimdi daha lütufla dolmak istiyorum her şeyden önce.
Because I know how broken I am.
Çünkü kendimin ne kadar berbat olduğunu biliyorum.
And how in need of grace and forgiveness I stand.
Ve ne kadar lütfa muhtaç olduğumu biliyorum Rabbin önünde.
And we see this in Barnabas's life.
Ve bunu Barnabas'ın hayatında da görüyorsunuz.
He did the same with Paul in chapter 9.
9. bölümde aynı şeyi Paulus'la yaptı.
When no one would receive Paul in Jerusalem.
Kudüs'te Paulus'u kimse kucaklamaya hazır olmazken.
One person did.
Bir kişi Paulus'u kucakladı.
Barnabas.
Barnabas kucakladı.
Thank God for Barnabas when Paul arrived there.
Rabbi şükürler olsun Barnabas için, Paulus'un geldiğinde onu kucaklamış olması için.
This vital church in Antioch that would be the base for the whole gospel movement and the Gentiles was planted and led by Mr. Bigheart.
Bu Antakya kilisesi bütün geleceğin müjde yayılmasının ve hareketinin merkezi olacak Antakya Kilisesi, Barnabas, büyük yürekli adam Barnabas'tan yönetiliyordu.
He was about one thing and that was the gospel.
Onun tek odağı bir şeydi ve o da müjdeydi.
He was just all about Jesus.
Bütün hayatındaki her parça Mesih hakkındaydı.
And he was like Jesus.
Ve birçok yönden İsa'ya benziyordu.
It's no wonder that they first called Christians Christians in Antioch.
Yani hiç şaşmayın ilk başta İsevilere, Hristiyanlara bu adında Antakya'da bu adı takmış olmaları.
You see, the focus of Barnabas's life was Christ.
Yani Barnabas'ın odak noktası Mesih'ti.
Reveling in the grace of God to him personally.
Rabbin ona verilen lütufta coşmak.
And therefore the whole church took on his strength and his heart.
Ve bundan ötürü bütün kilise Barnabas'ın örneğini üzerine aldı ve taklit etti onun yüreğini.
I want to be like that.
Ben de onun gibi olmak istiyorum.
I want to be at church to be like that.
Ben kilisede olduğumda da böyle olmak istiyorum.
We have been together for 30 years now.
Biz 30 yıldır bir aradaydık kilise olarak.
And I think what people find when they come to us is a taste of grace.
Birçok kişi ilk defa geldiğinde bize genelde bir lütfun tadını alıyorlar.
A culture of acceptance.
Bir kabul kültürü.
A culture of kindness.
Bir mütevazi kültürü.
A culture I trust of faith.
Ve bir iman kültürü.
We want to recognize, as Barnabas does, the work of God in others and rejoice in it.
Ve Barnabas gibi biz de Rabbin başka insanların hayatındaki etkin olan lütfu görmek istiyoruz.
In the world in which we live, everybody is competitive.
Yaşadığımız dünyada herkes bir rekabet içinde.
Barnabas is the opposite.
Barnabas bunun tam tersi.
He doesn't say you should be like us in Jerusalem.
Mesela demiyor, Kudüs'te siz bizim gibi olmanız lazım.
He is not judgmental.
Yargılayıcı değil.
He is not unaccepting.
Kabul etmeyen bir tutumu yok.
He's not narrow.
Dar kafalı bir tutumu da yok.
He's big-hearted.
Yüreği çok büyük.
And recognizes the grace of God right across what he sees.
Ve Rabbin lütfunu gördüğü her yerde görebiliyor ve tadabiliyor.
Let me encourage you in this.
Size şu şekilde teşvik edeyim.
It's not our strategies that reach the world.
Dünyaya ulaşmak için stratejiler etkin değil.
Strategically, I don't think we've been a very good church.
Stratejik açıdan biz pek iyi bir kilise olduğumuzu zannetmiyorum.
People say, how have you built what you built? What is the strategy?
Birçok insan geliyor diyor ki, inşa ettiğinizi nasıl yaptınız? Stratejiniz neydi?
It's not strategy.
Ama strateji değildi.
It's culture.
Kültürdü.
A culture of grace.
Lütuf kültürüydü.
A culture of Christ-like forgiveness.
Mesih'e benzer affedilmek ve bağışlanma kültürü.
A big heart for the most broken.
En berbat ve bozuk insanlara büyük bir yürek.
I think if we've seen the church grow and thrive over 30 years, that's been the reason.
Biz son 30 yıla baktığımızda kilisenin büyümesini ve bereketlenmesini gördüğümüzde onun sebebi buydu.
It's not been great leadership because I don't know what I'm doing most of the time.
Büyük bir önderlik takımı değildi çünkü birçok zaman ben ne yaptığımı pek bilmiyorum.
But people can taste grace when they encounter it.
Ama insanlar geldiğinde lütfun tadını alabiliyor.
Gospel culture is irresistible.
Müjde kültürü denendiğinde yani ağzınız açık kalıyor.
I mean, how do you reach a city of 20 million people?
Yani 20 milyonluk bir şehre nasıl ulaşacaksınız hiç düşündünüz mü?
It won't be the best meetings you can put on.
En iyi toplantılar aracılığıyla değil.
It will be people encountering grace between you.
İnsanlar gelip sizin aranızda deneyimlediğiniz lütfu şahitlik olursa.
A scripture says, see how they love one another.
Kelam diyor ki birbirlerini ne kadar sevdiğini görünce.
That's what is irresistible and that's where the gospel permeates and changes people.
Bunu gördüğünde insanlar karşı koyamıyor ve bunu gördüğünüzde insanlar değişiyor.
This is a man of great grace.
Bu adamın hayatında çok lütuf var.
We see it especially in the last mention of Barnabas.
Ve özellikle en son bölümde bunu görüyoruz.
In chapter 15 his cousin John Mark, he has a row with Paul over John Mark.
Birkaç bölüm ileride 15. bölümde Paulus ve Yohanna Markus'un bir kavgası vardı.
Paul basically says he was a coward and he's not coming with us.
Paulus diyor ki ya bu adam korkan teki bizimle gelemez.
Barnabas says no, grace.
Ama Barnabas diyor ki yok, lütuf.
Grace for a second chance.
İkinci bir şans için lütuf.
Paul's not having it.
Paulus bunu kabul etmiyor.
And Paul and Barnabas split.
Ve böylece Paulus ve Barnabas yollarını ayırıyor.
Who was right?
Kim haklıydı?
Barnabas.
Barnabas haklıydı.
Because we see in Colossians chapter 4.
Çünkü Koloseliler mektubun 4. bölümüne baktığınızda
Paul telling the Colossians to receive John Mark, the cousin of Barnabas.
Paulus Kolosililere ne yazıyor? Diyor ki Yohana Markus'u kucaklayın.
John Mark made it.
John Mark onu başardı.
Because of his cousin Barnabas's big heart.
Çünkü Barnabas, kuzeni Barnabas'ın büyük yüreğinden ötürü başardı.
Grace and faith enabled this church to grow and thrive.
Lütuf ve iman bu kiliseyi büyümek için güçlendiriyor.
Secondly, he was a man of humility.
İkinci olarak alçak gönüllü bir adamdı.
Grace understood always produces humility.
Lütfu gerçekten anlarsanız otomatikmen ortaya alçak gönüllülük çıkar mecburen.
And humility becomes a funnel for more grace.
Ve alçak gönüllülük böyle yine daha fazla lütuf için bir katalize eder.
Scripture says God opposes the proud but gives grace to the humble.
Kelamda diyor ki Rab kibirlilere karşı çıkar ama alçak gönüllülere lütfunu verir.
Humility simply is this.
Alçak gönüllülük nedir derseniz?
It's not about me.
Bu benim hakkımda değil.
I have just stepped down from being the senior pastor of our church after 30 years.
30 yıl sonra bizim kilisemizde ben emekliye ayrıldım.
We've got a wonderful team of men and women that we work with.
Ve çok güzel bir takımımız var, beyler ve kadınlarla bir takımımız var.
But I'm in my 67th year.
Ama ben 67. yılındayım.
I know I look a lot better than that.
Biliyorum çok daha iyi görünüyorum.
I get mistaken for Brad Pitt.
Bazen bana Brad Pitt diyorlar.
People say, could you not continue going for another 5 or 10 years?
Bana bazen geliyorlar diyorlar ya bir 5 yıl daha devam edemez misin?
Yeah, I could easily do that.
Tamam yapabilirim kolay.
But here's the thing.
Ama şu problem.
I founded the church 30 years ago.
Kiliseyi 30 yıl evvel ben kurdum.
If this church is going to thrive, I have to step back.
Bu kilise büyümesi için ben geri adım atmam lazım.
As John the Baptist said, I must decrease and the others must increase.
Yuhanna, Yahya'nın söylediği gibi ben alçalmam, azalmam lazım ki o büyüsün, çoğalsın.
Now I'm not leaving.
Yani terk etmedim tabii ki kiliseyi.
They're stuck with me there.
Orada benimle başa çıkma durumunda maalesef.
But I'm no longer an elder.
Ama hala ihtiyarlıktan geçti. İhtiyar değilim artık.
And I'm happy to serve in whatever way I can.
Ve herhangi kapasitede hizmet etmeye iple çekiyorum.
And one of the people that provoked me into this is Barnabas.
Ve beni buna tetikleyen bir ana kahraman Barnabas.
He understood that the people in Antioch needed more than just him.
Ve anlamıştı ki Antakya'daki insanlar, kilisedeki insanlar kendinden daha fazla birilerine ihtiyacı vardı.
So he went and got someone who'd been in Tarsus, Turkey.
Ve böylece gitti ve Tarsuslu birisini getirdi Türkiye.
Paul had been there for 10 years.
Paulus orada 10 yıl zamanını geçirmişti.
And not only did he take Paul and draw him into the church in Antioch, but he allowed him to take the lead.
Ve sadece Paulus'u davet edip kilisenin bir parçası olmasına izin vermişliği yok. Aynı zamanda Paulus'u önderliğe koydu.
For Barnabas it was never about himself.
Çünkü Barnabas'ın hiçbir zaman kendi hakkında değildi.
He never thought this is my church, don't touch it.
Hiçbir zaman benim kilisemdir, buna dokunmayın tutumu yoktu.
He knew who the church ultimately belonged to.
Biliyordu kilisenin nihai aidiyeti kime ait.
But it takes humility to stand back.
Ama
and have someone else come and take that role.
Bunu yapabilmek için alçak gönüllülüğüne ihtiyacımız var.
So what used to be Barnabas and Paul now becomes Paul and Barnabas.
Ve evvelden okuduğunuzda Barnabas ve Paulus olarak okuyorsunuz ama sonra devam ettiğinizde Paulus ve Barnabas okuyorsunuz. Bir sıra değişikliği oluyor.
Now too many Christians, churches, denominations are self-promoting.
Çok fazla kiliseler veyahut mezhepler çok fazla kendilerine odaklı.
For them to be able to encourage and strengthen and see others grow beyond them and better than them is very hard for many.
Onlar için başkalarını yeşermek, büyümek, güçlenmeyi izleyip mutlu olabilmek çok zor geliyor.
But the humility of Barnabas allowed that to happen right at the start of the church's history.
Ama Barnabas'ın alçak gönüllülüğü bu kilisenin ilk adımlarında bunun temelini atmışlığı var.
And what a difference because of that one church that then sent out Paul and Barnabas to preach the gospel across Asia and Europe.
Ve nasıl bir farkındalık yarattı? Yani insan tarihinde nasıl bir iz yarattı bu kilise sonra Paulus ve Barnabas'ı bütün Asya ve Avrupa'ya gönderdiğinde.
And his humility was matched with courage.
Aynı zamanda sadece alçak gönüllülük değil, aynı zamanda da ama cesaretle bir araya gelmişti.
This is what humility does in somebody.
Alçak gönüllülük insanın içinde tam şunu yapar.
It allows them to stand when everybody is against them.
Herkes onlara karşı olduğunda yine de ayakta durmasını sağlar.
He didn't care what people thought about him.
Barnabas'ın insanlar onun hakkında düşündüklerinin umurunda bile değildi.
He would do the right thing anyway.
O doğru olanı öyle veya böyle yapacaktı.
It was Barnabas who stood up to the apostles to receive Paul.
Barnabas birkaç bölüm evvel havarilere karşı ayakta durdu ve dedi yok Paulus'u kucaklamamız lazım.
In Acts 15, when the Judaizers were trying to restrict the gospel, it was Barnabas who stood up to them.
Havariler 15'te bütün Yahudiliği çizgi edip savunanlara karşı yine Barnabas ayağa kalktı ve onlara karşı fikir aldı.
As I said, when Paul wouldn't take John Mark, it was Barnabas who stood up to Paul and disagreed with him.
Ve demin söylediğim gibi Paulus Yohanna Markus'u yanına almaya karşı çıktığında yine Barnabas ayağa kalktı ve buna karşı çıktı.
He was uncompromising but not perfect.
Bir yandan mükemmel değildi ama öteki yandan da yarı işler yapmaya razı değildi.
We see in Galatians 2 when Peter refused to eat with the Gentiles.
Galatyalılar 2'de Petrus birdenbire Yahudi olmayanlarla aynı masaya oturup yemek yemeyi vazgeçtiğinde
and Paul had to come and rebuke Peter for his hypocrisy.
Ve Paulus gelip Petrus'u azarlama durumunda kaldığında çünkü ikiyüzlülük vardı.
And Paul says even Barnabas was carried away with this.
So orada Paulus şöyle yazıyordu. Barnabas bile bunun etkisinin altında kalmıştı.
So he wasn't perfect.
Yani Barnabas her yönden mükemmel değildi.
But just that word, even Barnabas, shows what kind of man he normally was.
Ama oradaki o ufacık kelime, Barnabas bile aslında Barnabas'ın nasıl bir kişi olduğunu size gösteriyor.
So he was a man of big-hearted grace.
Yani büyük yürekli, lütuf odaklı birisiydi.
He was a man of humility who was prepared to step out of the way and let others take the lead.
Aynı zamanda alçak gönüllü bir adamdı ve başkalarına öncelik vermeye alışık bir adamdı.
And finally he was a man of generosity.
Ama son olarak aynı zamanda çok cömert bir adamdı.
Generous in his spirit.
Ruhunda bir cömertlik vardı.
And generous in his substance.
Ve yani maddelerle ilişkisinde cömertlik vardı.
We see this first in Jerusalem in Acts chapter 4.
Havariler 4. bölüme giderseniz Kudüs'te bunu görüyoruz.
Who was the first person to sell his property for the church? It was Barnabas.
Bütün mal varlığını satıp kiliseye bunların karşılığını veren kişi kimdi? İlk olarak bu Barnabas'tı.
A prophecy comes about a famine coming to Jerusalem.
Bir peygamberlik sözü geliyor Kudüs'e bir kıtlık gelecek diye.
And in Acts 4, Luke's point is that the church took on the generosity of Barnabas.
Ve Luka'nın bize göstermek istediği şey o dördüncü bölümde Barnabas'ın cömertliği birdenbire kiliseye etkilendi.
Don't you wish this man was your pastor?
Dua etmez miydiniz bu adam sizin pastörünüz bilgi yerine?
I wish he was my pastor.
Benim pastörüm olmasını isterdim.
Big-hearted.
Büyük yürekli.
Humble.
Alçak gönüllü.
And generous.
Cömert.
The church there didn't think they we must protect ourselves, but they thought we need to give to the church in Jerusalem. So the whole church in Antioch became generous too.
Ve kilise bu kıtlık haberini duyduğunda kendisini korumaktansa kiliseye destek olmayı dürttüler ve ondan sonra Kudüs'teki örnekten ötürü Antakya'daki kilise de bu örneğin etkisinin altında kaldı ve onlar da cömertliğe kavuştu.
I mean, can one man change the world?
Yani ilk baştaki soruya döneyim. Bir insan dünyayı değiştirebilir mi?
His grace,
onun lütfu,
his generosity,
onun cömertliği,
his humility,
onun alçak gönüllülüğü,
his courage,
onun cesareti
has permeated a whole church.
Bütün bir kültürü etkiledi, bütün bir kiliseyi etkiledi.
And in Acts 13, that church then sends him out with Paul. And the gospel spreads.
Ve iki bölüm ileride göreceksiniz. 13. bölümde Antakya Kilisesi Barnabas'ı ve Paulus'u gönderiyorlar ve müjde bütün dünyaya yayılıyor.
What would have happened without Barnabas?
Barnabas olmasaydı ne olurdu?
See, they don't just send money from Antioch.
Bakın Antakya'dan sadece para göndermediler.
They send Paul and Barnabas.
Onlar Paulus'u ve Barnabas'ı gönderdiler.
It must have been so hard.
Onlar için gerçekten zor diye tahmin ediyorum.
But they were humble.
Ama onlar alçak gönüllüydü.
They were generous.
Ve cömertdiler.
They understood the grace of God.
Ve Rabbin lütfunu anlıyorlardı.
I hope our church at home reflects those same issues.
Ve ben dua ediyorum ki bizim ev kilise aynı değerlere sahiptir.
Generosity isn't just about what money you can give.
Cömertlilik sadece ne parayı verebilirsin hakkında değil.
You may not have any money.
Belki sizin paranız yok.
You may be struggling to find work.
Belki iş bulmakta zorluk çekiyorsunuzdur.
You may be in work and you're just seeing the lira plummet.
Belki işin var ama liranın değer kaybettiğini görüyorsun.
You think I'd give if I could.
Yani verebilsem vermek isterim.
But generosity is not just about the money you have.
Ama cömertlilik sadece elindeki olan mal varlıkla ilgili değil.
It's about generosity of heart.
Yürekten cömertlik.
It's about generosity of time.
Zamanla ilgili, zamanınızla bir cömertlik.
It's about looking for opportunities to care, to serve.
Yani hizmet etmek için, kendinizi vermek için fırsatlar bulmak ve göz dağıtmak.
So as we see his generosity, we want to be the same.
Ve Barnabas'ın cömertliğini gördüğümüzde biz de buna benzemek istiyoruz.
Grace, humility, generosity.
Lütuf, alçak gönüllülük ve cömertlik.
Does that remind you of anyone?
Bu sizi herhangi birisini hatırlatıyor mu?
He's just like his savior.
Aynı kurtarıcısına benziyor Barnabas.
Who, as everybody encounters Jesus, even the worst, the prostitutes, the sinners, the tax collectors, they encounter his grace and kindness.
Ve İsa'nın hayatına baktığınızda insanların en berbatları, en kötüleri bile İsa'yla karşılaştığında fahişeler, casuslar, cinayet işleyenler hepsi lütfunla karşılaşıyorlar.
This is the one, Jesus is the one who said, "Follow me for I am gentle and humble of heart."
İsa'nın şu sözünü hatırlıyoruz. Benim ardımdan gelin çünkü ben alçak gönüllüyüm ve nazikim.
And there is no more act of generosity than Jesus going to the cross and dying in our place for us.
Cömertliğin daha ötesi yoktur ki İsa kendi hayatını verip bizler yerine çarmıhta ölüyor.
Something of Jesus through the Spirit of God had permeated and filled Barnabas's life.
İsa'nın yaptıklarınınla ilgili, hayatından ilgili ruh aracılığıyla Barnabas'ın hayatını öyle doldurdu ki bunu birebir uyguluyor.
I'm sure as he contemplated Jesus in the Garden of Gethsemane, struggling with the reality of having to go to the cross, he too would have embraced that for himself.
Ve Barnabas eminim İsa'yı düşündüğünde Getsemani bahçesindeki çektiklerini, şiddeti, korkusunu düşündüğünde bunu kendisi için de uyguluyor.
In light of the greatest act of generosity, which is Jesus dying for us, everything else for Barnabas was easy.
Ve İsa'nın örneğini hayatında gerçekten kavradık ve uyguladıktan sonra Barnabas'ın cömertliği ona çok kolay geliyor çünkü İsa'nın cömertliğin ötesi yoktur.
He was like his Lord.
Barnabas aynı Rabbisi gibiydi.
And one of the reasons we don't talk much about him is because he was like his Lord.
Ve aslında Barnabas hakkında pek konuşmamızın bir sebebi tam Mesih'e benzemişliğinden ötürü.
He's happy to stand in the background.
Bir adım geriye atıp arka planda kalmaya razıydı Barnabas.
Not shout and be seen.
Bağırıp çağırıp ilk sırada olmaktansa arka planda olmaya razıydı.
And through him, the world has changed.
Ve Barnabas aracılığıyla o zamanın dünyası değişti.
I'm sure he was one that when he gets there, he will hear the words, "Well done, good and faithful servant."
Ve eminim ki Rabbini gördüğünde şu sözleri duyacaktır. Aferin sana, iyi ve çalışkan kul.
So let the spirit of Jesus in Barnabas and his life change us.
Böylece size teşvik ediyorum. İsa Mesih'in ruhunu ve örneğini Barnabas'ta gördüğünüzde bu sizin hayatınızı da dönüştürsün.
In situations where we would be dismissive, angry or treating people ill, let us give grace to those who don't deserve it.
Kendi hayatınızda öfkelendiğiniz, kızdığınızda veya insanlara sert cevap verme tepkisinde bulunduğunuzda onlara lütuf verelim. Hak etmediklerine rağmen.
When we see others being raised better than us, doing things that we want to do, taking positions we want, let us step back and humble ourselves.
Ve başkalarının ön programa girdiğini, belki bizim istediğimiz şeyleri yaptıklarında veya başarılara kavuştuklarında bunu kıskanmaktansa bir adım geriye atıp memnun olmayı öğrenelim.
And let the example and spirit of Barnabas and primarily Jesus cause us to have courage and generosity in every situation to everyone we make.
Ve İsa'nın ruhu ve İsa'nın örneği Barnabas'ta şekillendiği gibi biz de bütün bulunduğumuz durumlarda, hayatın zorluklarında bu şekilde davranmayı gayret edelim.
When I preached this message all those decades ago, I had a title for it.
30 yıl evvel bu vaaz konusunun üzerine konuştuğumda bir başlık vardı.
It was from a Beatles song.
Beatles şarkısının bir başlığıydı.
I called it "With a Little Help from My Friends."
Benim dostlarımdan biraz yardımla adlandırdım.
Anybody know the song?
Bazılarınız biliyor mu o şarkıyı?
Come on.
Aşk olsun.
What would you do if I sang out of tune?
Acaba şimdi bunu size söylersem ne yapacaksınız?
Would you stand up and walk out on me?
Acaba terk edip dışarı çıkar mısınız?
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? I get by anyway. That's profound opening line to a song.
Aslında metinlere bakarsanız bu şarkının ilk satırları çok derin.
Because if the question were put to Barnabas, this is what will be said.
Çünkü bu soruya, Barnabas'ın bu sorusuna aslında şunu söylememiz lazım.
See, we all sing out of tune.
Hepimiz ton dışı şarkı söylüyoruz.
Metaphorically.
Metaforik bir şekilde.
We're broken.
Hepimiz bozukuz.
We are saints.
Bir yandan kutsalız.
But we are also sinners.
Ama aynı zamanda günahkarız.
We are changed.
Bir yandan dönüştürülmüşüz.
But we're not perfect.
Ama aynı zamanda mükemmel değiliz.
How do you reach people with the gospel of Jesus Christ?
İnsanlara İsa Mesih'in müjdesini nasıl ulaştırabilirsin?
When the church is full of people who metaphorically sing out of tune.
Kilise böyle bozuk insanlarla doluysa, ton dışı söyleyen insanlarla metaforik anlamda doluysa,
do you walk out on them?
Onları terk edip dışarı mı çıkarsınız?
You keep away from them.
Onlardan mesafe mi koyarsınız?
You ignore them.
Onları görmezden mi gelirsiniz?
What would you do if I sang out of tune?
Ne yapardınız? Yanlış, iri yarı söylesem.
Would you get up and walk out on me?
Ayağa kalkıp beni terk eder miydiniz?
Not Jesus.
İsa öyle değildi.
Not Barnabas.
Barnabas öyle değildi.
I want to be able to say, not me.
Ben şunu söylemek istiyorum, ben de değil.
Because Jesus is long suffering.
Çünkü İsa uzun vadeli sabırlıydı.
Big-hearted.
Büyük bir yüreği vardı.
And Barnabas reflects something of him to us.
Barnabas aslında İsa'nın birçok şeyini bize yansıtıyor.
And I'm absolutely convinced.
Çok eminim ki.
That a church that is like this is irresistible.
Eminim ki bir kilise bu şekilde ilerliyorsa insanlar buna karşı koyamayacaktır.
Even in a city like this.
Bu şehirdeki büyüklükte bile.
You will not, as I said, you will not get the strategy all right here, because there is no right strategy.
Bu şehire baktığınızda bile doğru bir strateji bulamayacaksınız, çünkü doğru strateji yok.
Get this right, and God will bring people and draw people, and they will find the gospel irresistible.
Bunu gerçekten anlayıp uygularsanız Rab insanları buraya getirecek ve bizi büyütecek.
Amen.
Amen.
Let me pray.
Dua edeyim.
Father, I thank you for this church.
Rab, ben bu kilise için sana şükür ederim.
I thank you for the grace and courage and humility and generosity already displayed here.
Ben şimdi bile bu kilisenin lütfunu, alçak gönüllüğünü, cömertliğini görebildiğim için sana şükür ediyorum.
I pray the example of Barnabas and primarily that of Jesus more and more affects this church.
Dua ediyorum ki İsa'nın ve Barnabas'ın örneği gittikçe daha fazla ve daha fazla bu kiliseyi etkilesin ve dönüştürsün.
Lord, we pray for those lost and broken and confused in this city.
Dua ediyoruz Rab, bu şehirdeki bozuk, acı çeken, kayıp insanlar için.
We pray that these qualities that we see in Barnabas are so evident in this church that people come from far and wide to hear and respond to the gospel.
Dua ediyoruz ki Barnabas'taki gördüğümüz bu özellikler o kadar güçlü bir şekilde yansıtsın ki bu kiliseye insanlar uzaklardan gelsin ve bu özellikleri, senin özelliklerini görsün.
Thank you, Lord, that grace abounds and will abound even more.
Sana şükür ediyoruz Rab. Lütfun daha gittikçe zenginleşiyor ve gittikçe de daha zenginleşecek.
In the years to come, may they look back at the day of small beginnings and see your glorious work come to fruition in so many ways.
Gelecek yıllarda geri baktığımızda bütün ufacık ilk adımları görüp sen nasıl bunları bereketlediğini görüp sana şükretmemiz için şimdiden sana teşekkür ediyorum.
Thank you, Jesus, wonderful name.
İsa'nın müthiş adına dua ediyoruz. Amen.